Ayrım 4.
Sarışın hanım buna meydan vermeksizin Çengi hanıma hitaben. Burası ipek güzel. Pek hoşuma gitti. Gelecek cumaya da gelelim. Hem doğruca buraya girelim dedi. Bunun üzerine bir Rus bey. Akkel ör. Pardon efendim. Saat kaçta der demez geriden doğru bir haset, haset avazesi geldi. Hepsi birden döndüler baktılar. Bunu söyleyen oracıkta ağaçlarda muhat bir tarhın içinde yalnız oturmakta olan Teşvi beydi. Hanımlar sahip avazeyi teşhisle birbirlerine bir şey söylediler, gülüşmeye başladılar. Bu sırada aşağıki kapıya da vasıl olmuşlardı. Bihruz Bey'in saat kaçta suali cevapsız kaldı. Hanımlar kapıdan çıktılar. Lando, evvelce aldığı emir üzerine oraya gelmişti. Arabacı mevkinden indi, arabanın kapısını açtı. Hanımlar içeriye girer girmez kapı tak diye kapandı. Arabacı mevkine çıktı. Mütakiben bir kırbaç çakırtısı işitildi. Lando süratle aşağı doğru yürümeye başladı. 11. Bihruz Bey bu dakikada pek bedbahtı. Keşfi Bey'in o suretle haykırması, hanımların o suretle görüşmesi, sualinin cevapsız kalması, arabacının o teresinde Lando'nun kapısını açmakta, hanımları alıp girmekteki sürati, nihayet sarışın hanımın arabadan bakıp da bir adiyocuk bile demeksizin çıkıp gitmesi bir çare beye pek tesir etmişti. Bu farklı teessür şaşkınlığı içinde defaten hatırına Lando'yu takip etmek fikri geldi. Kapının yanında bağcı kılığında iki kişi durmuş konuşuyorlardı. Onlara bakarak sertçe bir edayla mont ekipaj dedi ve muhatapları tarafından bir hareketi seriaya muntazır oldu. Fakat herifler bundan bir şey anlamadıklarından müteahhirane birbirlerine bakmaktan başka bir şey yapamadılar. Bihruz Bey'in buna da canı sıkıldı. Artık kendi gözleriyle arabasını aramaya başladı. Halbuki yukarıdaki kapıdan bahçeye girdiği zaman ekipajı aşağı kapıya getirmesini koşuya tembih etmemişti. Onun için araba kendisini bıraktığı yerde muntazır oluyordu. Sarışın hanımın ardı sıra bir kere bahçeden dışarı çıkmış bulunduğu için şoseden yukarı şitapla yürümek istediyse de birbiri ardınca gelmekte olan arabaların izdihamından ve hususiyle bir sarı bulut gibi havaya suut etmekte olan tozun kesretinden ürktü. Tekrar bahçeye girdi. Aceleyle duhuliye vermeyi unutmuştu. Vaki ilan iftar üzerine elini cebine soktu, bir mecidiye çıkardı. Para alan adama fırlattı. Mecidiyenin üst tarafını almaya meydan yoktu. Koşar gibi bir süratle yürürken Teşvi Bey'i biraz evvel gördüğü yerde göremeyince süratini daha ziyadeleştirdi. Bu aralık yolunun üzerinde karşılaştığı süslü bir madamanın fistanına bastı gitti. Telaşından zarardide olan zatın cinsiyetini ve bahusus biganeliğini düşünemeyerek pardon monşer dedi geçti. Biraz daha ötede bir tepsi içinde kahve ve bira götürmekte olan garsona çarptı. Tepsiyi yere düşürdü. Şişeler kırıldı. Dökülen kahveler, biralar kendisiyle beraber kadın erkek birkaç kişinin daha üstüne başına sıçradı. O gene koşup gidiyordu. Garson, beyefendi, beyefendi bizim zararlar ne olacak diye haykırmaya ve arkasından koşmaya başladı. Çaresiz bunun içinde jilesinin cebinden bir altın çıkardı, garsona doğru uzattı. Bu aralık tanıdığı bir zata rast geldi. O zat bir şey söylemek, bir şey anlatmak için kendisini yolundan alıkoymak istediği sebebi, je affaire, je affaire, je suis pressé diyerek bundan da kurtuldu. Hele güç bela kapıdan çıktı, arabasını buldu. Par Malheur arabacı hayvanların önüne birisini bırakarak o da kendinin bir ufak işi için bir tarafa gitmişti. Bihruz Bey arabacının avdetini beklemedi. Hemen yerine çıktı, terbiyeleri eline aldı, hayvanları kırbaçladı, aşağıya doğru mümkün olan süratle gitmeye başladı. Yolun üzeri arabalar, hayvanlar, insanlarla hınca hınç dolu olduğundan Bihruz Bey dakikada bir durmaya mecbur oldukça sabırsızlığından pek ziyade sıkılırdı. Hele aşağıki kapıyı da buldu. Oradan ötesi tenhacaydı. Arabayı alabildiğine koşturarak Topaneli oğlu mevkine geldi, birdenbire durdu. Çünkü burada karşısına çıkan dört yoldan hangisine gitmek lazım geldiğini evvelce düşünüp kararlaştıramamıştı. Burada daha ziyade sıkılmaya başladı. İki dakika kadar tevakkuftan sonra Beylerbeyi'ni inen yolu tutturdu. İstanbul üzerlerine kadar bir koşu gitti. Lando'dan bir iz bile bulamadı. Oradan döndü. Bağlarbaşı, Nuh Kuyusu tarihiyle Haydarpaşa'ya indi. Lando'dan gene eser bulamayınca bütün meyus oldu. Bu esnada vakit 12'yi geçmiş, yarıma geliyordu. Naçar koşu yolundan ağır ağır giderek azın bir teessürle köşkünü adet etti. Doğruca odasına çıktı. Fesini bir tarafa attı, eldivenlerini çıkardı. O aralık, Monsieur Servi, et Monsieur Pierre Ella diye gelen uşağı Michel'i bir tekdille saldıktan sonra sıra pezenin üzerinde bir tabak içinde duran Frenk sigaralarından birisini aldı, tepesini dişiyle kopardı. Sigarayı lambadan yaktı, kanepeye geçti, oturdu ve sigaranın tavana doğru suut etmekte olan mavi dumanını nazarıyla takip ederek müteellimane düşünmeye başladı. 12. Peri ve Şanım'la refikası Çengi Hanım'a gelince bunların terbiye ve faziletçe mahiyetleri bahçede lakın yanında Behruz Bey'e karşı gösterdikleri etvar-ı labualiyaneden ve biraz aşağıda naklonulacak bir muhaverelerinden anlaşılır. Burada yalnız şunu anlatmak lazımdır ki Peri ve Şanım Behruz Bey'in yakıştırdığı gibi öyle şerefli bir aileye, asil bir hanedana mensup olmadığı gibi ikametgahının bulunduğu mevki de Behruz Bey'in taksimince tahminine muvafık olmak üzere sınıfı kibara mahsus olan yerlerden değildi. Kaşıkçı esnafından Sakin Ağa namında namuslu bir adamın kızı ve arzuhacilikle teayüş eder. Mamun Efendi namında hamiyetli bir zatın zevcesi olan Periveş Hanım, 16 yaşında pederini kaybettikten ve 23 yaşında zevcinden müvarekat eyledikten sonra, validesi Zahime Hanım'la birlikte Karabaş Mahallesi'nde Kain 4 odalı hanelerinde fakirane ve fakat gene mesture bir surette geçinir giderlerdi. Gerçekten fevkalade denecek güzellerden olan Periveş Hanım'ı bir suyu tesadüf Çengi Hanım denilen Belli-i Muhtele ile biliştirmiş ve bu surette biçarenin az zaman içinde şöhreti cemal ve zerafeti gereği gibi şahi ve fakat hayfaki, cevheri giran yanaşacak kıymeti fazileti bütün bütün zayi olmuştu. Bu suyu münasebetin husulinden sonra Periveş Hanım ekseriye Çengi Hanım'la birleşir, daima onunla gezer ve iktiza ettikçe de Çengi Hanım'ın hanesinde beytudet ederdi. Bunların Çamlıca bahçesinde görüldükleri günün sabahı Periveş Hanım adi bir yatak bağına bürünmüş olduğu halde Karabaş Mahallesi'nden çıkarak 8 yaşında bir komşu çocuğu refakatiyle bir hayli mesafe kat ettikten sonra güneş görmez ve binaenaleyh çamuru kurumaz bir sokağın izbe bir köşesinde karşısı bostan, arkası gene bostan, tarafeyni bekar odaları ahır filan gibi ehemmiyetsiz ebniye-i süfliye ile muhat olmak üzere tek ve tenha kaim olan şüpheli bir haneye gelmişti. Burası Çengi Hanım'ın ikametgahıdır. Periveş Hanım'ın virudundan bir saat sonra bu iki hanım yukarıda tarif olunan kıyafet-i zarifhaneye girmiş oldukları halde yaşlısı önde genci arkada olarak haneden çıktılar, Aksaray Caddesi'ne doğru yürüdüler. Hanımların evden çıktıkları zaman kararları Samatya'ya kadar maşiyen inerek oradan demir yoluyla Bakırköy'üne, oradan da Sakız Ağacı mesiresine gitmekti. İşte bu kararla yürürlerken Periveş Hanım'ın Çamlıca bahçesini tekmet ediyorlar. Bugün de oraya gitsek acaba nasıl olur yolundaki istimz ağacını? Çengi Hanım tarafından sureti muvaffakat kerhanede vaki olan mukabele sakız ağacı kararını bahçeyi umumiye tedbir etmişti. Bunun üzerine hanımlar hareketlerini tesriyle Aksaray'ın tramvay mevkifine yetiştiler ve hemen hareket etmek üzere bulunan tramvay arabasına çıktılar, oturdular. 3 çeyrek saat sonra köprü başında tramvaydan indiler, köprüyü geçerek Üsküdar vapuruna girdiler. Vapura girdikten yarım saat sonra da Üsküdar vapur iskelesine çıktılar. Beylik ambarın önüne doğru yürümeye başladılar. Sahir Dinler vapurdan çıkan halkı istikbale koşarak, boş araba, araba lazım mı? Sizi şu temiz kupayla götüreyim yolda sözlerle tergibat-ı müzicanede yek diğerine müsabakat gösteren arabacılardan hiçbirisi görünmedi. Çünkü o gün seyir yerlerine dağılmak için kira arabalarına vuku bulan hücum sahir vakitlerden pek çok ziyade olarak bir saatten beri iskelede boş tek bir araba bile kalmamıştı. Çengi Hanım'ın orada rast geldiği işsiz bir adama ayol kira arabası arıyoruz acaba nerede bulunur sualini hanımefendi nafile hanımların ikisi birden aa vah vah o kadar uzak yerden gelişimiz hiçbir şeye yaramadı demekle beraber biri taraftaki çeşme meydanına müteveccihen ilerlediler ve orada da rast geldikleri birkaç kişiye ayol buralarda hiç araba bulunmaz mı sualini tekrar ettiler. O gün sabahleyin Beyoğlu kira arabalarından bir Lando Kadıköy'üne bir hasta götürerek Üsküdar'a adet araba vapuruna muntaziren çeşmenin yanında durmaktaydı. Lando'nun arabacısı hanımların araba taharisinde olduklarını görünce kendi kendine 2 saat daha burada boş boşuna vapur bekleyeceğimi şu hanımları alsam götürsem daha iyi olmaz mı dedikten sonra hanımlara doğru ilerledi ve Çengi Hanım'a hitaben nereye gideceksiniz hanımefendi? İsterseniz sizi bu Lando ile götüreyim deyince hanımlar ikisi birden dönerek Lando'yu bir muayene tarihin sırf yokluk içinde meydana getirdi. Bu fevkal matlık müsaadeyi bakışlarıyla, gülüşleriyle yek diğerine tebrik ettikten sonra Çengi Hanım gidilecek mahalle tayinle pazarlığa girişti. O mevkide bulunan kayıkçı, hamal, beygir sürücüsü kabilinden bir takım esafili eşhas Periveş Hanım'ın etrafına toplanarak gariz gariz harfendazlıklarla nazenini rahatsız etmeye ve haziran güneşinin cihet-i res'i semadan ruhus-i sekene-i arz-ı amuden initaf eden eşya-i ateşini bir çare-i arakriz-i zahmet eğlenmeye başlamıştı. Bu mevkiyi müşkülden bir an evvel kurtulmak ihtiyacını ziyadesiyle hisseden Periveş Hanım'ın arabacı işaret edip arabanın kapısını açtırdı. Hemen içeriye kendisini attı. Müteakiben Çengi Hanım da girdi. 13. İş İşte Behruz Bey'in Periveş Hanım hakkındaki tahminat-ı zahir binane ve hissiyat ve telakkiyat-ı müşkülpesendenasine medar-ı mahz olan Lando'nun bu nazenini hamilen bahçe-i umumi seyrinde bulunması pek o kadar nadir olmayan tesadüflerden birisiydi. Mamafif böyle bir tesadüfe mülazah-ı imkanı Behruz Bey'in hatırından bile geçmediğinden dolayı beyefendi Lando'yu izafetle hanımları ve hanımlara nispetle Lando'yu gördüğümüz derecelere kadar ehemmiyetlendirmiş ve bu ehemmiyetin neticesi olarak bahçenin içinde Periveş Hanım'a bildiğimiz surette ek dolaş olmuştu. Yukarıda tarif olunduğu veçiyle hanımlar, Behruz Bey'i dahi arkalarında olduğu halde bahçeden çıkarak Landolarına rükup ile araba hareket eder etmez Periveş Hanım'ın daha pek toy zavallı demesiyle iki hanım arasında muhavereyi atiye cereyan etmeye başladı. Adeta budala ayol. Biraz hoppaya da benzer. Zıpır derler bunlara, zıpır. Fani çiçeği ne yaptın? Bakayım hala göğsünde duruyor mu? Çengi Hanım, Behruz Bey'in bir aralık tereddüt etmiş olduğu Fransızca fani kelimesini fani diye işittiğinden ve bir hanım ilk görüşte arz-ı hulusi aşikane için takdim olunan çiçeğin faniliğinden bahsetmekte bir hüsnü münasebet, bir zerafet ve letafet bulamadığımdan fani çiçeği ne yaptın demekle Behruz Bey'in o münasebetsizliğini telmih etmek istedi. Ha, gerçek o ne demekti acaba? Benim aşkım da bu çiçek gibidir, böyle solar gider mi demek istedi. Adam sende, onu ne söylediğinden, ne yaptığından kendisinin de haberi yoktu. Gelecek cumaya bekleyecek. İşi yoksa beklesin dursun. Adam gelelim eğleniriz. Bahçede hiç fena değil doğrusu. Her vakit böyle süslü arabayı nereden bulacaksın? Böylesi olmasın da adetası olsun. Meram eğlenmek değil mi? Ya o vakit Alafranga Bey gene sana bakar mı dersin? Bakmazsa bakmayı versin. O da tasamın 15'i sanki. Bahçeden çıkarken o deli deli bağıran da kimdi? Aa, bilemedin mi? Geçen gün Kadıköy'ü vapurundan çıkarken benim feracimin eteğine basıp da pardon diyen beyi değil mi ya? O budala mıydı o? Değil değil. Onun sakalı vardı. Aa, hiç ben bilmez miyim? Ta da kendisiydi. Adam ne bize lazım. Acaba iskelede çok bekleyecek miyiz? Sanırım ki beklemeyiz. Olmazsa kayığa da binmek olabilir. Galiba sen canını yabanda bulmuşsun. Şimdi paraları sayacak mıyız? Sayacağız ya. Arabacının bahşişini de unutma. Bahşiş mi? 2 saat için 100 kuruş verdikten sonra bir de bahşiş öyle mi? Üstüme iyilik sağlık. Ben çıldırmadım ayol. Bu aralık araba Üsküdar iskelesi hizasında gündüz hanımları aldığı noktada birdenbire durunca Çengi Hanım, aa geldik mi? Ne çabuk geldik, vallahi iyi diyerek evvelce hazırladığı 4 mecidiyeyle bir miktar bakır parayı arabacıya teslim etti. İki hanım arabadan indiler, ağır ağır iskeleye doğru yürüdüler, vapura girdiler. 10 dakika sonra vapur iskeleden ayrılarak İstanbul'a tevcih-i veçe-i azimet ve 20 dakika içinde Haliç dahilindeki gemilerin arasına karışarak nazardan gaybubet eyledi. 2. Kısım 1. Odasında sigara içerek düşünür bıraktığımız Behruz Bey, düşüne düşüne, hele tefekküratını bir neticeye ihsal ile tasavvuratını bir karara rapt etmeye muvaffak olabildi. Bu kararda kendisini daha şimdiden aşık-ı cefakeşi adlettiği periveş zalimine itiraf-ı muhabbet ve hini müfarekatte kendisinin saat kaçta sualine cevap verilmemesinden ve alelhusus Lando'nun esane-i hareketinde bir veda işareti edilmemesinden dolayı sitem ve serzenişe havi bir mektup yazmak, gelecek cuma günü saat 8'de ve belki daha erken bahçede bulunarak periveş hanımın vücuduna muntazır olmak ve hanımefendi görünür görünmez hazırlanacak mektubu bir takriple kendisine takdim edip ondan sonra hareket ve muamelatı muktezai hale uydurmak velhasıl zinet-i gayi emel olan ahuy-i hoşendam ve nazende hıram-ı keşfi zevzeyine rağmen giriftar-ı dam-ı meram etmeye çalışmak suretlerinden ibaretti. Bu esnada 3. defa olarak Badel İstizan, salona giren Michel lambaları muayeneyle fitillerini biraz indirip gene çıkardıktan sonra beyefendinin çehresine gizlice baktı. Halinde müşahede ettiği asar-ı sükunden cesaret alarak yavaş bir sesle "Yemek soğuyor" diye bildi. Behruz Bey'in meşguliyeti muzice-i zihniyesi bahsolunan karardan sonra her ne kadar bütün bütün geçmemişse de halice kesbi hizmet etmiş ve sana manjede hemen 3 çeyrek saatten ziyade kendisine muntazır bulunan muallim Mösyö Pierre'i daha ziyade bekletmek çirkin olacağı mütalası o zihnin bir köşesinde kendi kendini gösterebilmişti. Binaenaleyh Bey yerinden kalktı. 3'tekisinden ziyadesi yana yana bitmiş olan sigarasının uzamış beyaz külünü masanın bir tarafındaki sigara tablasına bıraktıktan sonra sigaradan kalan parçayı dudaklarının arasına kıstırarak yemek odasına teveccüh etti. Kapıdan içeriye girer girmez muallim efendi hitaben şüphe yok ki artık bu defa pek halis Fransızca olarak "Affedersiniz azizim muallim efendi, pek mühim bir şey düşünüyordum da sizi beklettim. Ümit ederim ki bana gücenmediniz" dedi. Veliyecinin musafaha hoca efendi elini uzattı. Mösyö Pierre oralarda değildi. Zaten bütün denecek derecelerde yemekten kesilmiş ve olağanüstü dahası, zevki, eğlencesi, siyasi gazetelerin mesaili ruzumereye mütalik sütun sütun neşrettikleri makalat ve mübahasatın mütalasına masruf ve minhasır olmuş bu 65'lik ihtiyar köşke geç vakit virutla ikinci kata çıkar çıkmaz, aç gözlü Michel'in "İster iseniz buraya buyurun, şimdi yemek çıkacaktır" demesi üzerine, doğruca yemek odasına girerek, sakosunun cebinden çıkardığı bir yığın gazetelerden ayırdığı çarşaf kadar bir tanesini katlayıp küçülterek, bir iskemlenin üstünde kemali dikkat ve ehemmiyetle mütalaya koyulmuş ve yemeğin gecikip gecikmediğinden kat'a haberdar olmamıştı. Binaenaleyh, Bihruz Bey'in o yolda istifayı kusur etmesine taaccüple beraber, "Hiç zararı yok, zaten ben gazetemi okuyordum" diyerek ifayı mukabele eden ve Bihruz Bey'in uzattığı eli sıkıp bıraktıktan sonra beyle karşı karşıya sofraya geçtiler, oturdular.